Ayrım 16.
Buna alışmam gerektiğini söylediler. Alışamadım. Sonra yollar açıldı, döndüm. Kaptan tam anlamasa da bir şeyler seziyor. Dönüş bazen güç olur diyor. Aradıklarınızı bıraktığınız yerde bulamazsınız. Ne eşya, yine de insanları. Bulduklarınız da siz yokken değişmiş, yabancılaşmış gibidir. Evet, güç oldu. En kötüsü de umut. Umutlanmadın mı, bir beklentin olmadı mı, hayal kırıklığı da olmaz. Bir yer düşlersin ya da bir insan, bir kadın mesela, kafanın yüreğinin içinde. O yeri, o insanı süsler püslersin. Kendine yaşamak için bir neden yaratırsın. Sonra bir gün tam o yere ya da o insana vardığında yabancıdır. Daha erişmeden yitirmişsindir onu. Çocuğun var mıydı kaptan? Hayır, hiç evlenmedim ben. Benim vardı. Bir oğlum vardı, vurdular. Onu yalnız bırakmasaydım, ona kendi değerlerimi aşılamasaydım ölmeyecekti. Belki merak edersin diye anlatıyorum. Belki hiç merak etmiyorsun ama ben yine de anlatıyorum işte. Kaptanın sırtına eliyle ahbapça vuruyor. Gel bir kadeh atalım. Buz kaldıysa bolca buz koy. Fesleğen yapraklarını unutma. Korkarım yeni bir saksı almak zorunda kalacaksın. İtalyanlar da bizden öğrendiler. Saksıyı yoldular. Yolcular kendi alemlerine dalmışlar. Teknenin gözlerden uzak sessiz bir köşesine çekiliyorlar. Anason ve fesleğen kokusu, çam, balık ve deniz kokusuna karışıyor. Kamerada bulduğum o çocuk kitabını oku diyor adam. Cevap orada. Soru neydi? Neden bu koya dönmek istediği mi? Neden döndünüz buraya diye sormak istiyor ama yalnızca iyi misiniz diye mırıldanıyor. Evet, iyiyim. Burası o kadar güzel ki. Kaptan adamın cümlenin sonunu getirmesini, yaşamak için değil ölmek için demesini bekliyor. Bu gece akşam yemeğinde beni hesaplama diyor adam. Sahile çıkıp tepeye tırmanacağım. Oradan güneşin batışı muhteşem görünür. Bütün körfez ayakları altındadır. Bence sadece ülkenin değil, dünyanın en güzel güneş batışı bu tepeden izlenir. Yalnız gitmeseniz, ben de gelsem, ben de çok severim o tepeyi. Hayır, sen yolcularla kalmalısın. Kaptan gemisini terk etmez. Yolu biliyorum. Gece dönmem, tepede kalırım. Orada geceleyecek yer yoktur. Gece, kaptanın sözünü kesiyor. Her yerde gecelenebilir. Uyku tulumumla içki şişemi de alırım yanıma, merak etme. Gülüyor. Sesi kararlı, duygusuz, alabildiğine doğal. Gözleri çakmak çakmak. Sabahtan beri neredeyse aralıksız içtiği içkiden olmalı. Neden buraya döndüğünü, neden kendi teknesini seçtiğini, gün tam bugün değil ama yer burası derken, neyin yıl dönümünü kutladığını şimdi apaçık biliyor kaptan. Gitmeyin diyor, kalın. Daha ne güzel koylar var bilseniz. Kendimi dünyanın bütün koylarını dolaşmış kadar yorgun hissediyorum. Dinlenmek istiyorum, hepsi bu işte. Benim kadar yorgun bir kadın vardı. Yorgunluğumuzu paylaşabileceğimizi düşünmüştüm. Benimle yatmasını istedim ondan. Geldi. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Ona sarılıp uyudum. Sarhoş değildim, sızmadım. Uyudum diyorum sana, anlıyor musun? Öyle yorgunum işte. Kaptanın kemikli sert elini tutuyor. Gün batımını kaçırmamalıyım. Her şey için sağ ol, güzeldi. Kitabı kameraya bıraktım. Boş vaktin olursa al, oku. Yerde duran uyku tulumunu ve önceden hazırladığı küçük içki şişesini toparlıyor. Tekneden çam ağacının dibindeki yassı kayaya atlıyor. Kıyıya çıkınca sivri kayalıkların ve çamların arasında kaybolmadan önce son bir kez el sallıyor. Asker selamıyla zafer işareti arası bir veda. Adam gözden kaybolunca kaptan hızla kameraya iniyor. Resimli kitapçık yatağın üzerinde duruyor. Adamın hiç bozulmamış yatağının üstüne oturup arasına beyaz bir kağıt sıkıştırılmış sayfayı açıyor. Satır atlaya atlaya hızla okumaya başlıyor. Biliyor musun? Yarın yeryüzüne dönüşümün yıl dönümü. Buraya çok yakın bir yere düşmüştüm. Bu gece bir yıl dolacak. Yıldızım geçen yıl düştüğüm yerin tam üstünde bulunacak. Orası çok uzak. Bu gövdeyi oraya kadar taşıyamam. Çok ağır. Asıl önemli olan gözle görülemez. Kitabı kapatıyor. Kamerada adamı hatırlatan, ipucu olabilecek hiçbir özel eşya yok. Ağır ağır dışarı güverteye çıkıyor. Güneş batmış, koyu çevreleyen tepeler turuncu mor bir ışık altında yavaş yavaş kararıyor. Göğsünün ortasında kocaman, soğuk bir boşlukla adamın tırmandığı tepeye doğru bakıyor. En yüksekte, doruktaki kayalar, güneşin son ışınlarıyla kıpkızıl. Kararan suların yüzeyinde, dokunulduğunda bir kedi sırtı nasıl ürperirse öyle bir ürperti. Gece fırtına çıkacak. Burası korunaklıdır ama Yine de tekneyi kıyıdan biraz uzaklaştırmalı ki gece sahile kayalara vurmasın. Miço'ya tekneyi sahildeki kayaya ve ağaca bağlayan halatı iyice salıvermesini, iskeleyi de kaldırmasını söylüyor. Yarın sabah erkenden, gün doğmadan demir alırız diyor. Tepeye son bir kez daha bakıyor. Güneşin son kızıl izleri de kaybolmuş. Yolcu nasıl dönecek diye soruyor Miço. Dönmeyecek. Arkadaşlarıyla buluşup başka tekneyle devam edecekmiş. Öyle dedi. Bir kuş havalanıyor, bir balık sıçrıyor. Birden çıkan rüzgarda teknenin tenteleri ve yelkenleri çırpınmaya başlıyor. Fırtına patladı patlayacak. Şafaktan önce. Yattığı yerden göl görünüyor. Bir mavi diken çalısıyla titreşen sedef otu ve tavşan bıyıklarının arasında erguvan rengi bir ışıltı. Gökyüzü yukarıda tam başının üstünde. Önce siyah, kurşuni ve mordan giderek yavru ağzına, kavun içine, turuncuya ve sonunda ufukta, karşı dağların ardında alev rengine, nar çiçeğine dönüşüyor. Gece bitti, silah sesleri sustu, güneş doğuyor. Bir kızıl noktacığın karanlıkları delmesiyle başlıyor sabah. Sonra kızıllık yavaş yavaş yayılıyor. Gecenin şafaktan önceki en karanlık anı, doğudan bir köşeden deliniyor, önce mor, eflatun, kızıl, sonra nar çiçeği, alev rengi, turuncu. Şafak söküyor. Üşüyor. Uzaktan uğultular, ilk horoz sesleri. Havada yanık ot, saman kokusu. Olduğu yerde doğrulabilse köyü görecek. Başını kaldırmaya çalışıyor. Göğsünün ortasında ve sırtında dayanılmaz bir acı. Kollarını oynatabiliyor. Elinde yapışkan bir ıslaklık. Sol kolunu kaldırıp bakıyor. Alaca sabahta kanı görüyor. Neresinin kanadığını bilmiyor. Kıpırdamadan yattıkça acı da duymuyor. Mavi diken çalısına küçük bir kuş konuyor. Başı yeşil, göğsü sarı, turuncu gagalı bir kuş. Kırmızı gagalı büyük siyah kuşlar, kara kuzgunlar hatırlıyor. Onları hatırlamak içine kötü bir duygu, neredeyse korku veriyor. Ne yarım kalmış bunca işi, bunca duyguyu, bunca anıyı, koca bir geçmişi kısacık bir zamana sığdırma telaşı, ne harcı alem romanlarda ölüm anının kaçınılmaz anlatımı olan, bütün ömrünün gözlerinin önünden bir sinema şeridi gibi akıp geçmesi, ne korku, ne panik, yalnızca kopuk kopuk düşünce, duygu, anı kırıntıları, bölük pörçük resimler, anlamsız çağrışımlar, nefes alabilmekten başka bir şey düşünmediği, içine dalga dalga, ılık ılık yayılan, neredeyse hiçlik denebilecek bir sarhoşluk. Işığın geceyi yendiği bu son şafağı, karanlığın dalga dalga, perde perde gerileyişini olabildiğince uzatabilse, orada göle bakan yamaçta mavi dikenlerin, sararmış otların, üzerlerine küçücük, iddiasız, sarı ve mavi çiçekler serpiştirilmiş çalıların, lavanta mavisi çiçekleriyle hindibaların arasında, gövdesinde ve kafasında hoş bir karıncalanma, içinde şaşılası bir dinginlikle, öylece sonsuza kadar yatabilse, yaşamın tek amacının yaşamak olduğu, başka bütün amaçların, bütün çabaların, bütün anlamların silindiği mutlak boşluk, tüm süslerden arındırılıp en temeline, özene indirgenirse, varoluşun anlamını sorgulamakla geçen bir ömrün sonunda, yaşamın var olmaktan başka anlamı bulunmadığını kavramanın gülünç saçmalığı. Şimdi güneş gölün karşı kıyısındaki dağların ardında kızıl bir yay. Dağların arasından yavaş yavaş yükseldikçe, koyu kızıldan alev rengine, alev renginden turuncuya dönüşmesini, gökyüzünün adım adım aydınlanmasını izliyor. Dağlar önce siyahtı, sonra mor. Şimdi de kurşuni. Kulağında yoksa kafasında, belleğinde mi? Bir hapishane koğuşunda incecik, titrek bir sesle söylenen bildik bir türkü. Karşıki dağlar jandarma, jandarma. Uzaklarda kalmış devrimci romantizm ve masumiyet günleri. Önce kan yoktu, kan sonra geldi. Şimdi her yer kan. Elini böğründe, karnında, kalçalarında gezdiriyor. Elinde sıcak, ıslak, yapışkan kan. Sarı göğüslü, turuncu gagalı kuş çalıdan çalıya atlayarak ötmeye başlıyor. Çalıların, dikenlerin, kuru otların üzerinde birikmiş çiğ damlacıkları yüzüne düşüyor. Ürperiyor, kurumuş dudaklarını yalıyor. Ağzının içinde kötü, paslı bir tat. Uzaklardan birkaç el silah sesi duyuluyor. Turuncu gagalı kuş dem çekerek sabahı karşılıyor. Güneş yükseliyor, birazdan hava ısınacak. Yattığı yerden görebildiği göl parçası, eflatundan koyu maviye, gümüşiye, sonra süt mavisine dönüşüyor. Göl bu taraflarda inanılmayacak kadar durgun, pırıl pırıl. Dipteki en küçük taşın görülebileceği kadar saydamdır. Dağların gölgesi sulara mor yeşil vurur. Yıllar önce bir salgın sırasında bölgede çocuk hastalıkları taraması yaptıkları günlerde gölün rengini ilk kez gördüğünde nasıl büyülendiğini hatırlıyor. Bir yanda kayalara oyulmuş mağara evlerde ateşler içinde yatan çocuklar, öte yanda dupduru cam göbeği bir serinlik. Sana döndüğümüzde bu göle, bu cam göbeği dinginliğe, Selçuk gümbetlerine, burmalı minarelere gelmek istediğimi söylediğimde bir başka gölün kıyısındaydık. Belki de bir denizde. Kayalara oturmuştuk. Arkamızda çam ormanları vardı. Soğuk, donuk bir kuzey güneşinin son kızıllığı da kaybolurken buralarda ölüp gideceğiz demiştin. Sıkıntılı anlarında yaptığın gibi parmaklarınla uzun sarı saçlarını karıştırıyordun. Uzanıp dudaklarından öpmüştüm seni. Kederine, çaresizliğine ortak olmanın tek yolu bedenine ulaşmaktı. Ellerin soğuktu. Dudakların kuru ve isteksizdi. Aramızdaki uzaklığı ilk o gece orada fark ettim. Sana bu göle dönmek istediğimi, gölün cam göbeği renginin beni çağırdığını, bunun bir kader olduğunu söyledim. Düşün, hayal et dedim. Bir gün mutlaka döneceğimiz o topraklar, göllerin cam göbeği rengi, denize kavuşan zeytin ağaçları, çiçeğe durmuş erguvanlarla erguvani boğaz tepeleri, akşamın şehrimizi yumuşacık sarması. Sustun, belki dönüşe inanmıyordun, belki de o gece çok üzünlüydün. Doğuda karşı dağların ardında şafağın pembeliği hala direniyor. Midesi bulanıyor. Sürünebilse, köye kadar inebilse, kendisini zorlasa acıya dayanabileceğini biliyor. Ama yapmayacak. Orada öyle kıpırdamamaya çalışarak yatacak, sonu ertelemeyecek. Bilerek, bilmeyerek, buraya sonu cam göbeği bir fonda yaşamaya gelmişti, öyle yaşayacak. Bir çıngırak sesi duyar gibi oluyor ama hayır. Bugün hiçbir çoban buralara hayvan otlatmaya gelmez. Onlar ölümün nerede saklandığını içgüdüsel olarak bilirler. Yapabildilerse buraları çoktan terk etmişlerdir. Birazdan gün ışıyıp ortalık aydınlanınca askerler gelir. Sonra da helikopterler, belki de uçaklar. İçinde ne korku, ne panik, ne heyecan. Yalnızca belli belirsiz bir pişmanlık, yapması gereken bir işi unutmuş olmanın huzursuzluğu. Yarım kalmış bir mektup, tamamlanmamış bir söz, bitmemiş bir türkü, tüketilmemiş bir sevgi, sonuna varılmamış bir yol. Tetiği kim çekti? Kim vurdu arkamdan? Bu sorunun artık hiç anlamı yok. Taraf değilim ki kim sorusunun anlamı olsun. İstihbarat örgütlerinin raporlarında ne yazarsa yazsın, hepsi yanlış, hepsi yalan. Ne örgüt sempatizanıydım, ne vatan haini, ne de macera perest. Burası siyasal bir tercih değil. Cam göbeği sulara duyduğum özlemdi. Kahramanlık değil, insanın acılarını sonuna kadar yaşama isteğiydi. Geç kalmış bir soruya, bütün bu saçmalıkları paylaşmak, bu kötü oyuna katlanmak zorunda mıyım sorusuna verilmiş kolaycı bir cevaptı. Kahramanlık değil, kaçış. Seçme değil, kader. Savaş değil, teslimiyetti. Bir karşı ütopyaydı, hiçbir yerde. Sürgün yıllarında bir gece, dolunayın gökte buz gibi parladığı karlı bir kış gecesi, ay ışığında bembeyaz parıldayan bir kuzey yolunda giderken, ütopyanın anlamının güzel yer mi, hiçbir yer mi olduğunu sormuştun bana. Hiçbir yer olduğunu söylediğimde, bilmem gereken, bildiğim sanılan ne çok şeyi bilmiyorum aslında. Ben herkesin alim sandığı bir cahilim demiştin gülerek. Bu halini, bu yalın, biraz da küstah özgüvenini çok severdim. Elimi direksiyondan bir an ayırıp, yılların güzelliğinden hiçbir şey çalamadığı saçlarını okşamıştım sevgiyle. Şimdi bütün bunları neden hatırlıyorum? Burası hiçbir yer olduğu için mi? Hep kendine doğru koşulan, hiç varılamayan, varıldığı anda sona eren ütopya. Beynindeki karıncalanmanın artışını, görüşünün hafif hafif bulanmaya başlamasını, kanamanın hızlanmasını bir hekim gözüyle izliyor. Ne çok ölüm gördüğünü, ölümle nasıl iç içe yaşadığını, ölümün bir anlamı olup olmadığını düşünüyor. Her ölüm hem farklı hem de birbirinin aynı. Herkes kendi ölümüyle ama aynı şekilde ölüyor. Bir tek çocuklar bir başka ölürler. Soru sorar gibi, sorularının cevaplarında ölümsüzlüğü yakalar gibi. Yıllar önce hastanede gece nöbetine kaldığında, umutsuz çocuk hastaların başında beklerken sezmişti bunu. Sonra bu dağlarda, bu korku dolu köylerde, mezralarda, ateşe verilen, yakılan, yıkılan köylerden yoksul kentlere uzanan göç yolları boyunca çocuklar sanki yollardan yorulmuş da şöyle uzanıp dinlenmek istercesine, usulca, sessizce ölüverdiklerinde içinde ne öfke, ne isyan, Ne savaşma hırsı, yalnızca bu anlamsızlığa ortak olmak zorunda mıyım sorusuna verilmiş, hayır cevabını duymuştu. Korkuya ve ölüme teslim olmuş köye, gece yarısından, son silah seslerinin kesilmesinden çok sonra geldiler. Yerini köyden yalnızca iki kişinin bildiği güvenli sığınağında buldular onu. Parolayı söylediler. Ses tanıdık değildi. Yine de dışarı çıktı. Önce Kürtçe, sonra birkaç Türkçe sözcük. Doktor Bek, yaralı var. Üç kişidir. Biri avrat. Yüzü geçmeyen sözcükle konuştuğu fakir Kürtçesiyle sordu. Uzaktalar mı? Hayır, uzakta değillerdi. Kayaların öte yanında, tepenin arka yamacındaki mağarada yatıyorlardı. Bol çalvarının üzerine yeşilli kahveli komando gömleğinden bozma bir ceket geçirdi. Dağ postallarını giydi. Başını ve boynunu poşuyla sardı. Hep hazır duran ilk yardım çantasına birkaç ek malzeme daha koydu. Çantayı sürgündeyken çalıştığı hastaneden ayrılırken yabancı doktor arkadaşları hediye etmişlerdi. Ülkende lazım olur demişlerdi. İçinde onlara bir haber gönderebilmek, bu geceyi bulunduğu yeri anlatmak, çantayı o kadar çok kullandım ki neredeyse eskidi diyebilmek için şiddetli bir istek duydu. O andaki yalnızlığını, yüreğine mengeni gibi yapışmış kuşkuyu aşabilme çabası. Gece karanlıktı. Yaz sonu olmasına rağmen serindi. Havada artık alıştığı kan, barut, yanık saman karışımı koku vardı. Kendisini umursamayan, varlığını neredeyse unutmuş görünen, hiç de dost olmayan suskun kılavuzun arkasından yürüdü. Soğuktan mı, tedirginlikten mi sırtı ürperiyordu. Elleri buz kesmişti. Önce kayalık yamacı tırmandılar, sonra iniş başladı. Kılavuz birkaç adım önünde sessiz ve güvenli adımlarla yürüyordu. Bir kayalığın önünde durdu. El feneri kayaları bir an için aydınlattı. Bir mağaraya girdiler. Orada mağaranın kovuğunda üçü yan yana uzanmış, kanları birbirine karışmıştı. Fenerin solgun sarı ışığında yüzlerini, acılarını, gençliğin ve hayatın ölüme direnişini gördü. Birinin geldiğini hissedip üçü de aynı anda kıpırdanmaya, gözlerini açmaya çalıştılar. Acıyla inlediler. Çok genç, neredeyse çocuktular. Yüzlerinden, giysilerinden, inlemelerinden, yatışlarından, buralardan olmadıkları, bu saatlerde mağara kovuklarında değil, sıcak döşeklerde yatılan bir hayattan geldikleri, başka kaderler için yetiştirildikleri belliydi. Kendi savaşları olmayan bir savaşta ne işleri var? Niçin buradalar, ne uğruna savaşıyorlar? Peki ya ben? Benim ne işim var bu karanlık gecede? Hayat karşısında bir türlü yenemediğim o aydın küstahlığı ve meydan okumanın ürünü olan görkemli bir intihar tutkusu mu? Kendimle tutarlı kalma çabası mı? Cenazesi çoktan kaldırılmış devrimci romantizmin son durağı mı? Bu çocuklar henüz ne uğruna savaşıp öldüklerini düşünmeyecek kadar gençler. İnsan aslında sadece kendisi için, kendi hayatına bir anlam kazandırmak için savaşıyor. Uğrunda savaşıldığı sanılan amaç, ütopyalarımız, hepsi kendi yaratmalarımız. Bana tutkun olduğun İspanya İç Savaşı'nda söylenen bir türkü dinletmiştin. Uluslararası tugayların yenilgiden sonra Madrid'i terk ederken söyledikleri veda türküsü. Dünyanın dört bir yanından İspanya'da ölmeye neden geldik sormayın. İspanya içimizde bizim. İspanya evimizden de yakın. Yalnızca ekmek ve özgürlük için değildi bu savaş. İnsan gibi insan olmak içindi, anlayın. İşte sizin olmayan bir savaşa bu yüzden girersiniz. Kendinizi yaratmak, içinizdeki insanı gerçekleştirebilmek için. Savaşın haklı mı haksız mı olduğunun bile önemi yoktur. Kız ortada yatıyordu. Fenerin solgun ışığında büsbütün sarı görünen yüzü, acı çeken hasta bir çocuk yüzüydü. Önce kızın üzerine eğilip, kana bulanmış, alnına yapışmış saçlarını okşadı. Kurşun yarasını görebilmek için kalın çuhadan gömleğinin yakasını açmaya çalıştı. Kulağını göğsüne dayayıp kalbini dinledi. Yarası çok ağır değil diye düşündü. Hemen yanı başında yatan delikanlının iniltisini, bir şeyler sayıkladığını, belki de ağladığını duydu. Eylül'le yaşıt olmalı. Buralara geldiğinden beri oğlunu çok az hatırladığını fark etti. Ne tuhaf. Neden bu yaralı, can çekişen çocuk yüzleri Eylül hatırlattı bana? Dizlerinin üzerinde doğrulup inleyen çocuğa doğru dönmek istedi. Birkaç el silah sesi, bel kemiğinde bıçak saplanmışçasına bir acı, bacaklarından kopup gırtlağına doğru kıvrıla kıvrıla çıkan ateşten bir yılan, kılavuzun Kürtçe feryadı. Doktoru vurdunuz, doktoru vurmayın. Türkçe, Kürtçe küfürler, fısıltıyla bir konuşma. Kim doktor getir dedi sana, gavur dölü. Yeni emir geldi, arkada yaralı bırakılmayacak. Kurşunu sırtından yiyince üzerine boylu boyunca düştüğü yaralı kızın iniltileri. Acı bütün bedenini sarmaya ve bilinci bulanmaya başlarken bir hekim sezgisiyle kızın yüreğinin atışlarının gitgide güçlendiğini hissetti. Arkadan atılan kurşuna canlı siper oldum. Belki de hayatını kurtardım. Şansı varsa yaşayacak. Ne tuhaf. Ölümümle hiç tanımadığım bir çocuğun hayatını satın aldım. Üstelik yaşarsa o bunu hiçbir zaman bilmeyecek. Yaralının saçlarındaki, omzundaki kanların yüzüne bulaşması, dudaklarında tuzlu, sıcak kan lezzeti, yarım yamalak anladığı sözler. Kılavuzun şaşkın ve umutsuz sesi. Kaza olmuştur doktor. O keko keko, affeden, kazadır, kazadır, kaza. İçinde yükselen ve gecenin koyu karanlığında çığlığa dönüşen bir kahkaha. Zenginleşmek derdin. İnsanın yaşadığı, zevk aldığı, acı çektiği her şeyle zenginleşmesi. Bak artık bu gölle, bu son şafakla, ölmeye beş kalanın eşsiz deneyimiyle de zenginim. Zenginliğimin hiçbir işe yaramayacağını, toprağa gömülmüş bir servet gibi benimle birlikte toprağa, havaya, otlara karışacağını bilmenin boşluğu ve ezikliğiyle zenginim. Her türlü şiirden ve edebiyattan arındırırsak, gölün cam göbeği rengi, zenginliğimin önemli bir parçası, firuze taşından paha biçilmez küçük bir mücevher, eninde sonunda kimyasal bir olay değil de nedir? Belki de soda kristalleri yüzünden. Sahi neden buradayım ben? Bu kayalık, çalılık dağlarda, korkuya, dehşete, ölüme teslim olmuş köylerde, mezralarda, hiçbir yakındığım, haydi itiraf etmekten çekinmeyeyim, hiçbir sevgim olmayan bu insanların arasında, şimdi, şu anda, bir yerlerim durmaksızın kanayarak, bu otların, kayalıkların üzerinde ne işim var benim? Aylardır köyden köye, mezradan mezraya sürekli bir kaçış olan bu hayata ne kadar hazırlıklıydım. Sen apansız gittikten sonra üzerinde hoş çakal yazılı küçük kağıt parçasının arkasına not ettiğim telefon numarasını aylarca cebimde sakladım. Sonra bir gün numarayı çevirdim. Karar vermek için uzun uzun düşünmedim. Karar verdiğimde de nereye gidiyorum sorusunu hiç sormadım kendi kendime. Tıpkı sonraki günlerde neden buradayım sorusunu sormadığım gibi. İki soru da gereksizdi. Gittiğim ve şimdi ölmeye yattığım yer bütün soruların cevabıydı.